huzura doğru.
Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanların ayıplarını, kusurlarını araştırmak ve herkesin içinde bu kusurları o kimselerin yüzüne karşı da olsa söylemek uygun olur mu? Yani arkasından söylemek de
zaten gıybettir.
Gıybet ama yüzüne karşı, ben yüzüne söylerim falan.
O da yanlış bir şey.
Değil mi?
Mesela ikaz ediyorsun, diyorsun gıybet olur. Ben yani yüzüne karşı bile söylerim bunu. Zaten yüz, bu diyor doğru bir şey diyor falan. Zaten doğru olduğu için gıybet oluyor ya bu. Zaten gıybet ne demek? Bir kimsenin üzüleceği bir şeyi duyduğu zaman, bir ayıbını, bir kusurunu, ister dini ister dünyevi, arkasından söylemek, deşifre etmek, insanlara duyurmak, söylemek, gıybettir bu. Haramdır.
Olmayan şeyi söyleyince iftira oluyor zaten.
İftira oluyor. Zinadan daha büyük günahtır diye aynı şekilde şey yapıyor. Kanser gibidir bu diyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretlerine hitaben buyuruyorlar ki, yani sualin cevabı orada var zaten. Ya Muaz buyuruyorlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretlerine. Ayıpları gizle. Dini sahibi öyle bildiriyor bak. Ayıpları gizle. Kimsenin ayıbını yüzüne vurma. Farzlardan başta kıldığın namazları ve ibadetleri kimseye söyleme. Dünya işini ahiret işinden büyük görüp evvel yapma. Hiç kimseye hor bakma. Kimsenin gönlünü kırma. Herkesle hoş geçin. Eğer bu şekilde hareket etmezseniz elem verici azaba uğrarsınız. Sonu tehlikeli. Sonu tehlikeli. Bunun için kitaplarda anlatılırken bu ve benzeri hadis-i şerifler peş peşe sıralanıyor. Başkalarının ayıp ve kusurlarıyla değil, insan kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olmalıdır buyuruyor. Çünkü başkalarının ayıp ve kusurlarıyla meşgul olan kimse kendi ayıp ve kusurlarını görmeye fırsat bulamaz, öğrenemez, o haldeyken ölür, ölür ölmez de göz açılma işine geçer. Gel bakalım diyecekler. Esas sen kendinle meşgul olman gerekirken başkalarının ayıp ve kusurlarıyla meşgul oldun. Başkalarının ayıp ve kusurlarıyla meşgul oldun.
Kendinkileri görmedin.
Kendinkilerini görmedin. Kendininkini görmedin. Onun için de mesela din büyükleri bir ifade kullanmışlar. Mesela aynaya bakın. Önce ben tuhafıma giderdim. Bu aynaya bakınca ne olacak falan. Meğer aynaya bakmaktan murat öncelikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sonra Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi, bunların hayatlarını okumak, kitaplarını okumak. Peki hayatlarını ve kitaplarını okuyunca ne oluyor? Hayatlarını okuyunca işte Resulullah Efendimiz diyor ki, ya Muaz ayıpları gizle. Sadece bu Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretlerine hitap değil ki, hepimize hitap. Zahiren o anda Muaz bin Cebel hazretlerine radıyallahu anh hitap ediyor. Ya Muaz ayıpları gizle. Bize söylüyor, ümmetine söylüyor. İnsanların ayıplarını aynı şekilde gizle. Peki ne geçecek eline? Deşifre edersen ne olacak? Gıybet olacak, bunun cezasını çekeceksin. Gizlersen ne geçecek? Ha, ne geçecek eline? Zaten hadis-i şerifin sonunda buyuruyor ki elim azap vardır. Yani insanlar kusurlarını, hatalarını deşifre edip bu şekilde böyle lüllüm edince, herkese anlatınca bunun cezası ahirette ağırdır. Elim azap vardır bu hadis-i şerifte. Gizlersen ne geçecek eline? Ha, gizlersen ne geçecek?
Bir kere bu azaptan kurtulacak.
Bir bu, iki... Mahşer günü herkes mizanın başına gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelecek. Osman Ünlü herkesin hata ve kusurlarını lülümeti herkese anlattıysa orada da ekran açılacak, herkes bakacak. Ana, adam zannededik, bak şunlara bak. Ne haltlar karıştırmış dünyada. Herkes görecek. Zaten azap olmasa bile o yeter insana, biliyor musun? O yeter. Peki gizlediyse Osman Ünlü, hata ve kusurlar insanların yüzüne vurmadıysa, gizlediyse Allah-u Teala kimseye göstermez. Hatta kendine bile göstermezmiş. Şimdi mesela bu diyelim ki biz bu çekim yapıyoruz bantlara, detekan bantlara şey yapıyor, geç bilgisayarlar ortamına da yükleniyor şimdi de. Eskiden VHS'ler vardı mesela. Diyelim ki şimdiler CD'ler var. Diyelim ki doldurdular, CD'yi koydular, bir ömür boyu tıkır tıkır tıkır tıkır geliyor. Kare kare geliyor resimlerin. nasıl dünyadayken kameralarla biz bunu tespit ediyorsak, kiramen katip melekler de bizim anlamadığımız şekilde bunları kare kare hem konuşmamız hem davranışımız ne varsa hepsini tespit ettiler. Oraya koyuyorlar, takır takır takır takır takır geliyor. Kare kare geliyor bunları. Hepsini görüyorsun. Eğer bu kimse dünyadayken başkalarının hata ve kusurlarıyla meşgul olmayıp kimsenin hata ve kusurunu deşifre etmediyse, kendi hata ve kusurlarıyla meşgul olduysa elbette insandır. İnsanlık hatası, insanlık olarak bunun da hata ve kusurlar vardır. Oradan geçerken o hata ve kusurlar böyle simsiyah geçer buluyor. Allah-u Teala kişinin kendisine bile göstermez. İnsan şaşarmış, acaba burada ne yaptıydım ki ben diye. Hatırlatmazmış da mahcup olmasın diye. Ya ne büyük nimet o. Ne büyük nimet o. Onun için de her insana insafla, merhametle yaklaşmak, onlara yardım etmelidir. Çünkü Allah-u Teala benim kullarıma yardım edene ben fazlasıyla yardım ederim buyuruyor. Ve sen onu aynı şekilde hata ve kusurlarını örtüyorsun. Örtünce de Cenab-ı Hak sana yardım eder. Tabii İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyor ki kalp Allah-u Teala'nın komşusudur. Allah-u Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mümin olsun, asi olsun hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. Çünkü asi olan komşuyu da korumak lazımdır. Sakınınız, sakınınız. Kalp kırmaktan pek sakınınız. Allah-u Teala en ziyade inciten küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur. Adam hata ve kusurların herkesin içerisinde söylediğin zaman adamın kalbi kırılmaz mı? Kim olursa olsun.
Kırılır.
E kırılır tabii. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bu kul asi de olsa yapma onu. Asi de olsa yapma. Hiç kimsenin gönlünü kırma. Bir hadise nakledilir de kitaplarda. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri bir gün halifeyken ama devlet başkanıyken Mescid-i Nebi'ye girmiş başını koyacak. Veyahut da sofada. Kaylule yapacak. Tam o sırada bir köle geliyor. Diyor ki kalk ya emir-i müminin. Önce bana insaf merhamet eyle. Rabbil alemin kıyamet günü benim hakkımı senden alır dedi. Onu Hazreti Ömer kölenin bu sözlerini işitince hemen kalkıyor. Ve diyor ki ne istersen sana nasıl yardım edebilirim diyor sorar. Köle der ki ben diyor fakir kimsiniz bir kişiyim. Elbiseni yıkayasın ve temizleyesin. Düşkünlere, fakirlere, hastalara yardım etmek diyor senin üzerine vaciptir.
Elbisemi yıka diyor ya.
Elbisemi yıka diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh peki diyor. Senin dediğin gibidir. Senin dediğin gibidir diyor. Ne istiyorsan yapacağım buyurur. Ve köle üzerindeki elbiseleri çıkarır ve der ki ya emir-i müminin sen kendi elbiseni de bana ver. Onları giyineyim çıplaklığa sabredemem ben der. Hay hay. Gömleğini çıkartıyor ona da veriyor. Hazreti Ömer üzerindeki gömleği çıkarıp ona verir ve kendi beline bir peştemal bağlar. Kölenin elbisesini yıkar. Ondan özürler diler. İltifatta bulunur. Yumuşak sözlerine helallik diler. Köle der ki ya emir-i müminin eğer sana acımasam hakkımı helal etmezdim. Sen de bilirsin ki kıyamet gününde doğudan batıya bütün Müslümanların çıplaklarının, açlarının, zayıflarının, fakirlerinin haklarına, haklarından sana sual ederler. Allah-u Teala bütün bunların haklarından sana sual edecek. O zaman sen nasıl cevap vereceksin? Acıdım da diyor hakkımı helal ettim sana diyor. Yoksa diyor bütün diyor açlar, çıplaklara yakacağız. Senin hesabı senden sorulacak. Tabii kölenin bu sözlerine Hazreti Ömer çok ağlar. Köleden tekrar tekrar özür diler, gönlünü hoş eder ve kendi elbisesini ona hediye eder. Oradan ağlayarak ayrılır. Ya ahireti düşünen böyle yapar Mustafa Bey. Başkalarının hata ve kusurlarını, ayıplarını çıkarmaz yani. Şimdi söyleyen köle ama söyledikleri doğru. Hazreti Ömer devlet başkanı. Hazreti Ömer de doğruya aşık. İster köle söylemiş, ister bey söylemiş, kim söylerse söylesin. Diyor ki bulunduğun makam, köle diyor ki bulunduğun makam, fakirin, fukaranın, açın, çıplağın aynı şekilde giderileceği, onlara yardım edileceği bir makamdır. Yarın bunların hepsi senden davacı olur. Ben de diyor bunlardan biriyim. Sana acıdığım için diyor hakkımı helal ettim. Orada diyor bir de benimle uğraşmayasın. Bir de benimle uğraşma. E peki bunların aynı şekilde haklarını yerine getirmezsen, bu böyle olduğu gibi biz bundan uzak mıyız? Biz de onun bunun gıybetini yaptık, dedikodusunu yaptık, onun bunun aynı şekilde kusurlarını deşifre ettik, açığa çıkardık, gazetede yayınladık, televizyonda aynı şekilde söyledik. Adam perişan oldu. Nitekim bu şekilde böyle gizli sırları, aile sırları deşifre olup da intihar edenler olmadı mı? Oldu. Peki yarın bunlar mahşerde, bunlar bu haklarını almayacaklar mı? Alacaklar. Senin başına, senin evladının başına böyle bir şey geldiği zaman nasıl feryat etmez misin? Edersin. Onun için de herkes kendi kusurlarını, kabahatlerini düşünmeli. Allah-u Teala'nın kendisine ceza vermekte acele etmediğini, rızkını kesmediğini bilmeli. Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşmak arzusuyla yanan bir kimsenin uykusu kaçar, gözyaşları dinmez buyuruyor. Neyse başkasının hata ve kusurları, kendi hata ve kusurlarına aynı şekilde bakmalı. Allah-u Teala kalbi en yakın kendine has yer yaratmıştır. Onun için kitaplarda kalpler Allah-u Teala'nın evi diye bildiriliyor. Hadis-i Kutsi'de buyuruyor ki, dili ilim saçıp gönlü ilimden uzak olan, dışını yıkadığı halde gönlünü temizlemeyen, başkalarının kusurlarını araştırıp kendi kusurlarını görmeyen, ahirette hesaba çekileceğini bildiği halde gülüp eğlenenlere şaşılır buyuruyor. Eğlenenlere şaşılır. Onun için başkalarının hata ve kusurları değil, kendi hata ve kusurlarımızla uğraşmamız lazım.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşuncaya dek hoşçakalınız.
Ya
Saadeti ebediyeden.
Kabir azabı rüya gibi değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü değildir. Azabın kendisidir. Bundan başka rüyada görülen acı, azap azabın kendisidir denilse bile dünyadaki acılar azaplar gibidir. Kabir azabı ise ahiret azaplarındandır. Birbirlerine hiç benzemezler. Çünkü dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır. Allahü Teala o azaplardan bizi korusun. Eğer ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse her şeyi yakar, yok eder. Kabir azabını rüyada görülen azap gibi sanmak, kabir azabını bilmemekten, anlamamış olmaktan ileri gelmektedir. Azabın kendisiyle görünüşünü karıştırmaktan hasıl olmaktadır. Böyle yanlış düşünmek, dünya azabı ile ahiret azabını aynı sanmaktan da olur. Böyle sanmak pek yanlıştır. Yanlış ve bozuk olduğu meydandadır.
Şiirlerle menkıbeler.
Şah Veliyullah Dehlevi rahmetullahi aleyh. Bir gün buyurdular ki o server eshabına, eskiden birkaç kişi gittiler kabristana. Dediler ki, bir dua edelim Rabbimize. Ölülerden birini diriltsin şimdi bize. Ölüm ve ahiretten haber versin azıcık. Ona göre dünyada yapalım bir hazırlık. Evvela abdest alıp, kıldılar hepsi namaz. Sonra da el kaldırıp, ettiler dua niyaz. Hak Teâlâ izniyle bu dua akabinde, bir mevta dirilerek kalkıverdi kabrinde. Ve hemen dile gelip dedi ki, ey insanlar! Gafletle yaşamayın, ahiret var, hesap var. Yatarım şu mezarda 90 küsur senedir. Mevtin o sarsıntısı hâlâ üzerimdedir. Siz ölümü tatmadan kulluk edin Allah'a ve mutlak devam edin her gün namaz kılmaya. Tabiîn-i İzam'dan Müslim bin Yesar vardı. Büyük bir âlim olup çok ibadet yapardı. Namazı öyle güzel kılardı ki her zaman hemen hayran kalırdı onu gören her insan. Namaz dışında dahi namazdaymış gibi hem sakınırdı lüzumsuz söz ve hareketlerden. Kendini hakka verir, olurdu hareketsiz. Etrafta olanlardan bulunurdu habersiz. Basra'da bir camide bir gün namaz kılarken bir zelzele oldu ve kubbe çöktü aniden. Camide bulunanlar hep kaçtılar dışarı. Müslim bin Yesar ise duymadı olanları. Cemaat kendisini kurtarmaya geldiler. Onu sağ ve sıhhatte namaz kılar gördüler. Namazını bitirip sonra selam verince, geçmiş olsun dediler kendisine hemence. Sordu, ne oldu diye onlara o da hemen. Dediler, görmedin mi kubbe çöktü aniden. Buyurdu ki, ne zaman oldu bu dediğiniz? Ben hiçbir şey duymadım. Siz neler söylersiniz? Bir veli bir sohbette buyurdu. Kardeşlerim, 5 vakit namazına çok düşkündü pederim. Bana vasiyetinde dedi ki, ölüm hariç, 5 vakit namazına eda et, bırakma hiç. Eğer buna uymazsan, hakkımı etmem helal. Mahşerde yakandadır ellerim, behemahal. Vefat ettikten sonra bir gün ruhu gelerek, dedi ki, ey evladım, ben senden razıyım pek. Çünkü ben tuttum onun bu son nasihatini. Çok şükür geçirmedim bir tek namaz vaktini. Birinci vazifedir insana zira namaz. Namaz kılınmadıkça Müslümanlık olamaz. Ahmet Siyahi Hazretleri 3. Bölüm. Bütün zamanların en büyük evliyalarından olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebesi ve vekili olan ve Anadolu'ya ışık saçan Ahmet Siyahi Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Yıllar geçmiş, Ahmet Siyahi Hazretlerinin yetiştirdiği nice cevherler, nice 10 binleri yetiştirmiştir. Allah yolunda harcanan bir ömrün, o yolda yıpranan bir bedenin ve her bir yılın yüzüne nurdan hatlarla çizgiler hediye ettiği ömrünün artık son demleridir. Yaşı 95 olmuştur Ahmet Siyahi Hazretlerinin. Hasretine bir an dayanamayacağı hocası Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri çoktan fani dünyadan göçmüştür. Artık denkleri sarma, hayal aleminden hakikat alemine yolculuk yapma vaktidir. Yaşlı gözlerle etrafına toplanan talebelerine nasihatlerini ve vasiyetlerini yaptıktan bir müddet sonra, kimsenin beklemediği bir şekilde, "Aman ya Resûlallah!" diye aşkla feryat ettikten sonra, vefat eder büyük veli. 1874'ü gösterirken takvimler, Ahmet Siyahi Hazretlerinin vefatıyla, bütün bir imparatorluk coğrafyası hüzne boğulur. Ahmet Siyahi Hazretleri, vasiyeti üzerine, Çamurcuoğlu Hasan Ağa'dan intikal eden arsaya defnolunur. Haftalar sonra Medine'den gelen bir mektup, Ahmet Siyahi Hazretlerinin son nefesinde söylediği "Aman ya Resûlallah!" feryadının hakikatini ortaya çıkarır. Mektup şöyledir: "Bu gece Ahmet Siyahi Hazretleri, Peygamber Efendimizin mübarek kabrini ziyaret eyledi." Medine-i Münevvere ambar memuru Arif Hikmet Bey. Evet, mektubun anlattığı tarih, Ahmet Siyahi Hazretlerinin vefat günüdür ki, bu olay, marifet sahibi kalplerin hayranlıkla karşıladığı bir büyük keramettir aslında. Anadolu'daki en büyük evliyadan olan Ahmet Siyahi Hazretleri buyurdu ki: "Oğlum, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi, başkasına fayda vermekte meyveli ağaç gibi, cömertlikte akan nehir gibi, ihsan ve iyilik yapmakta deniz gibi, faydasız şeyleri konuşmamakta, sükût ve susmakta cansız varlıklar gibi, ayıpları örtmekte karanlık gece gibi olmaya çalış. Dünyaya sarılmış, ona gönül vermiş olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve beraberlik, gam, keder ve üzüntü getirir. Bu tecrübeyle sabittir. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan, nefsinin arzu ve isteklerine uymuş kimselerle beraber olma. Eğer sana hakiki dost, arkadaş lazım ise, Allah için sevenlerle beraber ol. Nefs, heva, yani nefsin arzu ve istekleri, şeytan ve dünya, insanın dört düşmanı olup, her birine karşı kullanılacak harp aletleri vardır. Nefsin silahı, tokluk, hapishanesi, açlıktır. Hevanın silahı, çok konuşmak, onun zindanı ise, sükût, yani çok konuşmamaktır. Dünyanın silahı, insanlarla fazla beraber olmak, onlar arasında fazla bulunmak. Çaresi, yalnızlık ve onlardan uzak kalmaktır. Şeytanın silahı, gaflet, yani Allahü Teala'yı unutmaktır. Ona karşı tedbir, Allahü Teala'yı anmak ve hatırlamak, onun büyüklüğünü düşünmektir. Zikir, Allahü Teala'ya kavuşmakta en kısa yoldur.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın sahil kenti, liman kenti olan Limasol'dan sesleniyorum. Limasol'un hemen kalesine, çarşısına yakın, Ulu Cami'ye yakın bir Piri Ali Dede türbesi ve tekkesi var. Şimdi Kıbrıs'la ilgili yazan kitaplar diyorlar ki, işte Piri Reis'in tarikatındandı bu Piri Ali Dede. İşte denizle uğraşırdı falan, yani Piri Reis de dünyanın en meşhur denizcisi ya efendim. İnsanlara çok büyük hazineler bırakıp gitmiş. Dünya coğrafyası bilgisi olarak. Hatta insanlar inanamıyorlar yani. Kutupların buz tabakası örtülü olduğu zamanlarda bile oranın haritasını nasıl çıkarttı diye. En sonunda tabii Avrupalılar herhalde ruhu oradan çıktı. Yukarıdan fezadan seyretti. Ona göre resmetti diyorlar. O zaman o ruh o kadar kabiliyetliyse Allah-u Teala dilerse bedende durduğu zamanda da olur o. Tabi insanları, bazı inanç cahilleri yanlış yanlış yollara saptırıyorlar. Bu Piri Ali Dede, Ali Baba, Piri Reis tarikatından mıdır bilmem. Piri Reis'in hangi tarikatta olduğunu da bilmiyorum. Bir tarikatta olabilir Piri Reis'te. Çünkü Osmanlı devlet adamlarının bir tarikata mensup olmaları öyle kötü gören de bir şey değildi. Sultan Reşat Han, Mehmet Reşat Han mesela Mevlevi Hane'ye gelirdi. Mevlevi idi. Ve Yenikapı Mevlevi Hanesi'ni sık sık ziyaret eder. Orada ileri gelenlerle oranın sohbet buyururdu. Şimdi Lefke'ye de Yukarı Lefke Camii diye adı geçen Piri Osman Paşa Camii var. Kabrin etrafını mumla doldurmuşlar. Mum isinden artık kabrin o güzel beyaz mermerleri görünmüyor. Bir defa Osman Paşa Piri değil. Pir de değil. Hem paşa hem pir olmaz. Seydi Ali Reis de komutanlık yaptı. Pir olmaz. Piri Reis demek, Piri onun adıdır. Lakabıdır. Ama bir tekkenin piri manasına değil, bir tarikatın piri manasına bunu almamak lazım. Lefke'deki Piri Osman Paşa Camii ile bura arasında bir bağlantı yapmam garip geldi belki seyircilerimize ama sanki alakalı gibi. Orayı da Piri Mehmet Paşa'nın soyundan gelen Piri Ahmet Bey yaptırmıştı. Dolayısıyla Piri Mehmet Paşa'nın soyundan gelip devlette görev alan çok insanlar vardır. Ve bu tekkede illa post işinlik yapmış olması lazım değil. Piri Ali Dede'nin veya Piri Ali Bey'in ihtimal ki burada idareciydi. Öyle bir tekke kurdu. Bir derviş efendiye de bu tekkeyi teslim etti. Piri Reis Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran seferinden itibaren yanında olan, çok ileri görüşleri olup Çaldıran'da zaferin kazanılmasında da ebeği olan, daha sonra Mısır seferine hazırlanması, sonra da Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde, ta Yavuz Sultan Selim Han zamanından başladı da Rodos'un fethinin planlanması ve en sonunda da Kanuni Sultan Süleyman Han'a aman efendim Rodos her şeye hazırdır. Biz istihbarat elemanlarımızı oraya yerleştirdik. Senelerdir oradan haber alıyoruz. Şu an günüdür deyip 1522'de Rodos'un fethedilmesine sebep olan, yani tabiri caizse çok mübarek ihtiyar bir kurttu efendim. Hakikaten tam bir dört dörtlük devlet adamıydı. Onun sülalesinden gelen insanların da onun gibi kıymetli kimse olduğunu biliyoruz. Ve Kıbrıs'ın fethi sırasında da onun torunlarına, oğluna bile denk gelebilir sıra ama ben torunu olan bir Pir Ali Bey'in çıkarma esasında bulunduğunu ve daha sonra da Kıbrıs'taki Osmanlı'nın ilk yerleşiminde gerek Baf'taki yerleşim gerekse Baf'tan yukarıya Omorfo'ya doğru Lefke bölgesindeki yerleşimi bizzat Ali Bey'in idare ettiğini tahmin ediyorum. Ama burada da bir tekke var mıydı? Vardı. Peki tekke ne işe yarar? Tekke önüne yemekler gelir, sofrada kaşıklanır. Ya Rabbi şükür vur kafayı yat. Değil efendim. Tekkede din eğitimi verilirdi. Tasavvuf eğitimi verilirdi. Ama tekke öğrencileri çalışmakla mükellef değildi. Bunu bir vakıf beslerdi. İşte bu vakfı kuranın Pir Ali Bey olduğunu tahmin ediyoruz. Bakınız ben hep tahminlerimi söylüyorum. Şimdi benim notlarıma bakarak söyleyeceklerimde belki siz duralayacaksınız. Mecburum ben bu tahminlerimi söylemeye. Çünkü doğruya yakını bu. Kıbrıs'la ilgili kitap yazanların biraz daha derin araştırıp ayağa yere basan bilgilerle kitap yazmaları bence var tabii. Böyle yazılmıyor demiyorum. Ama biraz daha dikkatli yazılmasında fayda var. Pir Ali Bey'in Ali dedenin diyor burada. Pir Ali Bey'in Limassol'a ilk çıkıp sancağı diken insan olduğu söyleniyor. Yani komutan efendim, bu burada belli. Bir derviş pir efendiye al şu bayrağı dik buraya efendim denmez. O dua ordusundandır. Bir grubu savaşlarda gaza ordusundandır. Yani elinde kılıç, tüfek, top neyse, ok, yay savaşır. Bir grupta dua ordusundandır. Askeri moral motivasyon yönünden yükseltir. Arkadan dua eder. Bu kimsenin özelliği, Pir Ali Bey'in özelliği, la ilahe illallah kelimesini çok söylerdi efendim. Kumandan da ama bu kelimeyi de hiçbir zaman dilinden düşürmezdi. Bundan meşhurdu. Deniyor ki, şimdi geldik türbeye. Burada, şurada bir mescit var. Burada türbe var. Türbede mihrap var. Mescitte mihrap yok. E nasıl diyelim şimdi? Burada bir mihrap olabilirdi. Olması lazımdı. Vardı da belki. Ama namaz kılınan yere de, yani türbenin kıbleye doğru, mescidin kıbleye doğru dönük olan kısmına kabir pek yapılmaz. Yani zarurettense olabiliyor. Yanlarda olur, arkada olur. Burada bir değişik bir şey var. Bu avlunun tabii bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Çok daha genişti. Burada da Limassol'un belki de en yaşlı zeytin ağacı vardı. Şu anda onlar yok. Cümbez olma ihtimalinden de bahsediyor bazı Limassol'u tanıyan kimseler. Bu zeytin değil de cümbez ağacıydı diyor. Tabii cümbez ağacı da çok uzun yaşayan bir ağaçtır. Ve Kıbrıs'ın da Limassol bölgesinde en çok yetişir. Famagusta da Magosa da var ama burada da en çok yetişir. Bu kimse bir gün Piri Ali Bey düşman donanması şehre saldırınca asasını denize soktu. Şiddetli bir fırtına çıktı yazıyor. Kayıtlarda yazıyor bu. Düşman gemileri battı. Ve bu kerameti görüldükten sonra da ruhunu teslim etti deniyor. Bu halkın arasında yayılmış olan bir menkıbedir. Evet, İslam'da evliyalar kerametlerin ortaya çıkmasından hiç hoşnut olmazlardı. Onu birileri zorlamazlarsa öyle bir keramet göstermeyi de hiç arzu etmezlerdi. Nice evliyaların kabirlerinde çekimler yapıyoruz, vefatlarına bakıyoruz. Birisi zorlamış, üstüne üstüne gitmiş, neredeyse dini hususta inkara gidecek hale gelmiş. O zaman mecburen ona bir keramet göstermiş ve sonra da ruhunu teslim etmiş. Pir Ali Baba'nın da, yani Pir Ali Bey'in de böyle vefat ettiği söyleniyor. Dört kabir taşlı mezar vardı burada efendim. Dört tane kabir taşları mevcut, mezar vardı. Bunlar 1800 tarihini taşıyan Arnavut Camii'nin, o cami de buradadır, Limassol'dadır, banisi Kuşadalı Hacı Bekir Ağa. 1813 tarihli olanı Limassol zabiti, yani Limassol zabiti Said Ağa'nın oğlu Seyit Bekir Ağa idi. Üçüncüsü 1813'te vefat eden yine Limassol zabiti. Efendim zabit demek zaptiye işini yürüten, asayişi sağlayan insan demek. Vali anlamına almayalım. Ama fiilen halkın içindeki insan. Behzat Ağa idi. 1814 tarihli olanı da yine Limassol zabiti Said Ağa'nın kendinin kabriydi. Said Ağa seyittir. Oğlunun kabri var. Kendinin kabri var. Ve Kuşadalı Hacı Bekir Ağa'nın kabirleri vardı. Onlar da yok. Tabii bugünkü düzende, yani İngiliz Kıbrıs'ı idare etmeye başladıktan sonra 1878 Temmuz'undan 1953'e kadar yapmadığını bırakmadı. Tarihi eserlerle ilgili götürebileceklerini götürdü, götüremeyeceklerini ise deforme etti. Açıkça söylüyorum, deforme etti. Burada yaşayan insanların hayatıyla oynadı. Limassollu otursun burada, sokakları gayet ferah, güzel, cadde açacağım diye oraları yıkmalara hiç lüzum yok idi. Şimdi burada Divan-ı Hümayun muhassılı Merhum Mehmet Emin Efendi'nin de kabri vardı avluda. Yine birkaç kişinin daha kabri vardı. Son türbedarın kızı, buradaki türbenin türbedarının kızı Safiye Hanım'dı. Gemiciler Limasol'da hangi milletten olursa olsun denize açılmadan önce bilhassa şüpheli havalarda, yani acık fırtına kopacak, deniz patlayacak gibi havalarda mutlaka gelirler. Buradaki türbeyi ziyaret ederler, dua ederler. Ondan sonra denize açılırlardı. Bu Limasol'un denizcilerinin çok önemli dikkat ettikleri bir adetiydi. Şu anda vakıflarla ilgili daireye bağlı olarak bulunmakta ve vakıflar ve kültür turizmin müştereken yürüttüğü bir düzenle buraların zaman zaman gelip bakımını, temizliğini, tutumunu yapıyorlar ilgili devlet memurları. Ve temiz bak da bulduk biz, yani gelmeden önce de şura temizlensin, bura temizlensin demedik. Düzgün bir halde muhafaza edilmiş. Ha buraya bir masraf edilse, bir restorasyon çalışması yapılsa olabilir, ama tabii bütçe imkanları buna ne kadar el verilirse. Şimdi buradan mescide doğru şöyle ben bir hareketleniyorum. Mescidin içerisi biraz böyle bomboş, kuru bir mescit. Ahşap tavanlı, dikdörtgen bir zemin ve üstünde de bir yazı var. Sultan Abdülhamit Han zamanında yazılmış bir yazı. 1891 tarihli Osmanlıca yazıyla yazılı. Şurada 1307 görünüyor. Sene 1307. Onun üstünde de tahmin ediyorum bir yazı vardı, ama o yazı artık nasıl oldu bilemiyorum, kaybolmuş. Sadece altında o tarihi kalmış. Bari onu muhafaza etmişiz. Yanları kesme taştan yapılmış kapının süvesi. Üstü kemerli bir vaziyette. Hoş, sade bir mescit. Türbede burada sandukasının üstünde puşide de yok. Hakikaten puşide olmaması da o iyi olmuş efendim yani. İnsanlar bir sürü ayet-i kerimeleri böyle sandukaların üzerine örtüyorlar. Biraz da göbekten aşağıya geldiyse ayet-i kerimeler insanın aşağısında kalıyor. Hürmette kusurlu bir duruma düşülüyor. Türbenin yapısı daha eski görünüyor taşları itibariyle. Yine süvelerinde kesme taş da var, Kıbrıs taş da var, mermer taş da var bunda. Eskiliği onun için söylüyorum. Bu herhalde restoreden sonra bu hale geldi mescit. Ve kemeri de yine Kıbrıs taşından yapılmış vaziyette. Biz fatihalarımızı okuduk. Siz de lütfen fatihanızı eksik etmeyin. Buralara gönderin. Gelir mi derseniz binlerce kilometre öteye gider efendim. Hoşça kalınız.
Huzura doğru.